Ayrım 24. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 275. Hala devrimci partiden olmakla birlikte karşı partiye içten içe yakınlık duyuyor, av köpeklerinin o harika koku alma özelliğiyle zamanın yeni partiden yana çalıştığını hissediyordu. Çatal bıçağı elinden bıraktı, ağzını peçetesiyle sildi, iskemlesinde doğruldu, en etkin biçimde konuşabilmek için en uygun tümceyi arıyordu. Bulamayınca iskemlesinden kalktı. Maroken ciltleriyle küstahça bakmakta olan kitaplığa gitti durdu. Kitapları gözden geçirdi. Sonra döndü, masa başına geldi, elini aziz dostu Muzaffer'in omzuna koydu. "Sen, ben, biz, bizler yani," diye başladı. "Bu bilgilerimizle kulaktan kapma, ağızdan dolma bilgilerimizle yaya kalmaya mahkum, Tatar ağalarından başkası değiliz azizim." Sözlerinin Muzaffer üzerindeki etkisini anlamak için sustu. Gözlerini aziz dostunun gözlerinin ta içine dikmişti. "Sana Yunan felsefesinin menşeinden, Empedokles'ten, Platon'dan, Aristoteles'ten ya da nominalist peripatiteizmden bahsedebilirim. Sen de beni hayranlıkla dinler, ilmi irfanım üzerine şüphe götürmez bir kanaate varırsın." Fakat yeniden sustu, gene ağır adımlarla kitaplığa gitti. Gözüne ilişen Amerikan traktörleri katalogları arasından birini seçip aldı, masaya döndü. "Fakat," diye yineledi az önceki tilciğini, "ben kendi kofluğumun farkındayım. Bereket versin dünyayı, hele bizim dünyamızı, fikirler ve bilgi, köklü bilgi yani, idare etmiyor." Muzaffer Bey biraz da yapma bir öfkeyle, "Ya," dedi, "malımız, mülkümüz, servetimiz." Elindeki kataloğu salladı. "Bunu görüyor musun bunu?" "Görüyorum." "Senin, bilhassa senin istikbalin bunlarla ilgili." "Malum, müsaade et sözümü bitirmedim. Senin ve bilginin şu anda neyi düşündüğünün farkındayım. Tarlalarını bu traktörlerle sürer, eker, zamanı gelince çapasını yapar, dinamik ziraate geçer ve çok daha fazla kazanırım diye düşünürsün." "Düşünüyorsun." "Muhakkak." "Muhakkak değil Muzaffer. Bu memleketi sadece dinamik ziraat, daha doğrusu sadece döviz kurtaramaz. Bu memleketi, bu traktörleri yapan iş adamlarının şuuru, yani Amerikan tipi demokrasinin temeli olan liberalizm kurtarabilir, devletçilik değil." Kadehine doldurduğu vermutu birden dikti. Muzaffer Bey ahbabının gene yeni partiyi öveceğini anlamıştı. Belli ki sözü döndürüp dolaştırıp oraya getirecek. Nitekim o yolda ardını getirdi sözlerinin. "Atatürk inkılapları, Atatürk inkılapları. Bu muayyen, malum, belirli bir zümrenin yargı arasından başka nedir? Sözlerime dikkat et. Hala parti üyesi biri sıfatıyla böyle konuşmamam icap eder. Fakat azizim şunu unutma ki, memleketin yüksek menfaatleri parti tüzüğünden, bir kelimeyle parti ve parti menfaatlerinden önce gelir. Yani, hareket noktamız bu olunca, meseleyi gene Atatürk görüşünden müzakere edebiliriz, etmeliyiz. Evet, Atatürk, büyük adam, dahi, kurtarıcı falan filan, her şeyimiz, sembolümüz. Bütün bunlar gene böyle kalacak. Ama zamanla yargıların değiştiği sözünü de unutamayız. Atatürk'ten beri zemin ve zaman çok değişti. Yeni şartlara yeni ahkam lazım. İnkılap, inkılaplar diye körün değneğini bellediği gibi hareket edemeyiz. Ya topyekin Amerikan demokrasisi ya da..." Bütün bunlara Muzaffer Bey'in şöyle ya da böyle dediği yoktu. İş açısından zamanın gereklerine uyulmasından yanaydı. Yalnız şu gericilik problemi. "Zekai Bey, onda da liberalist olacağız elbette," dedi. "Çoğunluğun arzu ve iradesine boyun eğmekten başka çıkar yolun var mı?" "Fakat biliyor musun ki..." "Biliyorum." "Neyi?" "Dostum, her şeye rağmen başka çare yok. Şer'i devletten onu korkunç sayan, ona kötülük edenler korksun. Sanır mısın ki zamanımızın şer'i devleti, orta çağın şer'i devleti olacak? Hayır, asla, olamaz, istese de olamaz. Modern bir şer'i devletse irtica olmaktan çıkar." "Bakıyorum kararını vermişe benziyorsun." Zekai başını salladı. "Ya," dedi Muzaffer. "Evet, o halde ne duruyorsun? Bas istifayı, geç yeni partiye." Zekai karşılık vermedi. Neyin ne zaman yapılması gerektiğini gayet iyi biliyordu. İstiyordu ki aziz dostu Muzaffer ve aynı kanıya gelsin, hazırda bir köpek gibi beklesinler. Vermut şişesine uzandı. Kadınlı erkekli sarhoş kalabalığı ancak öğleye doğru ayılıp kendine gelebildi. Hafif bir kahvaltıdan sonra çiftlik avlusunda bekleyen renk renk, cins cins, boy boy otomobillere binildi. Arabalar yağmur yemiş, tozsuz yolda şehre yöneldiler. Yol köyün içinden geçiyordu. Yalın ayaklı çoluk çocuk, kadın erkek seyre çıkmışlardı. Alışkınlardı böyle şeylere. Babası ölüp de çiftlik, tarlalar, şehirdeki konak denilen evler kendisine kalalı beri işi büsbütün azıtan Muzaffer Bey'in çiftliği sık sık genel eve çevirmesine şaşmıyor, olağan sayıyorlardı. Köydeki dul Naciye'yi gizli gizli zinalarından ötürü ikide bir tefe almalarına karşın Muzaffer Bey'i hoş görmeye alıştırılmışlardı açıkçası. Alışmamışlardı aslında, içerliyor, kimselere duyurmadan okkalı küfürler sallıyorlardı ya, kimseye duyurmadan. Çünkü partiliydi, tabancası vardı, her yanda hatırı dirhem dirhem sayılıyordu. Sonra hiç şakası yoktu. Tabancasını çekti mi? Sanılıyordu ki Muzaffer Bey adam öldürse de, mahkemeye düşse, hakim onu muhakeme etmekten korkar, çekinir. Onun içinde Muzaffer Bey'in astığı astık, kestiği kestiktir. Köylü böyle sandığından, ne zaman çiftliğe kadın, daha çok olduğunca da kadınlar getirse, çalgı sesleri, gazel, şarkılar göklere yükselse, beyefendiyi kızdırmamak için çiftlik yakınlarında dolaşılmaz, beyefendinin gazabından korkulurdu. Muzaffer Bey'e öfkeleri salt bundan da değildi. Asıl öfkelerinin nedeni haksız oluşundandı. Tarlasına kazara herhangi bir inek, bir öküz ya da bir eşek girse, anlayıp dinlemeden çiftesine sarılır, beton evinin balkonundan hayvana ateş ederdi. Bu da belki yeterince önemli değildi. Köyün hazine malı tarlalarını bile kendi tapulu topraklarına katmıştı. Bu da yetmezmiş gibi köylünün tapulu topraklarına bile sataşmış, gık diyenin gözünü patlatmıştı. Bütün bunlarsa köylüyü yeni partiye alabildiğine itmişti. Ama şimdilik ses çıkarmıyor, zamanını bekliyorlardı. Köye kadar gelip ateşli nutuklar çekenlerin dedikleri doğru çıkar da yeni parti seçimi kazanır, iktidarı alırsa, biliyorlardı yapacaklarını. Anasından emdiğini burnundan getirecekler, bunca yıldır çektiklerinin hesabını soracaklardı. Muzaffer Bey'e karşı beslenen bu kin gittikçe büyüyerek güçlü bir homurta halini alıyordu. Aşırılar daha da ileri gidiyorlardı. Çiftliğini ateşe verip keyfettiği kadınlarla birlikte cayır cayır yakmalı diye söyleniyorlardı. Hele Habib'le kardeşlerinin kini sonsuzdu. Bey'in en çok hışmına onlar uğramışlardı. Tarlalarını ellerinden çekip almış, kendi tarlasına katı vermişti. Hangi avukatı tutsalar adam tehdit ediliyor, dava dilekçesini mahkemeye vermeden işi bırakıyordu. Renk renk kadınlar, yüklü arabalar köyün içinden geçip kaybolmuşlardı ama dedikoduları kesilmemişti. Üçer beşer kişilik topluluklar halinde konuşuluyor, homurdanılıyordu. Yasin Ağa karşıdan görününce homurtu kesildi. Yalnız Hıdıroğullarının Habib, "Karabaş," dedi Yasin Ağa için. "Akşam gene omzunda çifte bekliyordu." Kara kuru biri sordu. "Nerede bekliyordu Habib?" "Çiftlik kapısında." Homurdandı. "Kerhaneci oğlu, kerhaneci." Savuşup çekti gitti. Yasin Ağa Habib'in ne için savuştuğu üzerinde durmadı. Şehre hemen gidecek kamyon olup olmadığını sordu. Varmış. Yarım saat sonra gidecekmiş. İyi ya, şoför mahallinde bir kişilik yer bana. Kim için Yasin Ağa? Benim için. Tamam, derhal. Yasin Ağa çiftliğe döndü. Zaloğlu heyecanla bekliyordu. Havadisi alınca yaşlı adamın ellerine sarıldı. Öptü, öptü. Gülizar'la çiftliğin öteki kadınları da oradaydılar. Oğlanın şu haline gülüştüler. Biliyorlardı Yasin Ağa'nın elini neden öylesine heyecanla öptüğünü. Yarım saat sonra Yasin Ağa'yı kamyona bindirip yolcu etti. Sevinçten kabına sığamıyordu. Demek 3-5 gün sonra bu iş olup bitecek, Güllü'yü kollarının arasına alacaktı. İçi tatlı tatlı gıcıklandı. O gece kar gibi bacaklarını nasıl da görmüştü yorgan altında. Sonra daha başka şeyler. Evet, kız uzun boyluydu kendinden, güçlüydü de. Güçlüydü ama ne önemi vardı? Bütün mesele erkekteydi. Erkeğin ise güzeli çirkini olmazdı. Erkek erkekti, avradın küçük tanrısı. İç geçirdi. Şu bıyığı doğranmasaydı felekte. Kahvenin tam köşesinde Kabak Hafız'la karşılaştı. Adam dargın gibi bakıyordu. "Ne o?" dedi, "küs müyüz yoksa?" "Küsüz," dedi Kabak Hafız. "Niye?" "Niyesi var mı Erenler? Bütün gece yutkunmaktan hunnak illetine tutuldum. Mübarek kudümünüze muntazır, sabahı sabah ettik." Zaloğlu uzun uzun güldü. "Lakin başın gerekti imam, öyle avratlar vardı ki anam avradım olsun gavur ol deseler olurdun." Kaba Hafız heyecanla sordu. "Şöyle tombul tombul muydular, bıngıl bıngıl mı?" Ne diyorsun yahu, dayımı bilmez misin? Yanaştırmışlar hususileri bara, doldurmuşlar avratları, çalgıcı malgıcıları, çek çiftliğe. Bir geldiler, hepsi zil zurna. Bol bol yiyip içtiler mi? Yemenin içmenin sözü mü olur? O bu değil ya, içeri bir girdim, ne bileyim, Allah'ım şaştı şerefsizim. Avratlar al, yeşil, mol, sarı, birer kenara sızmışlar. Her bir yanları meydanda, kiminin sütyeni kaymış, kiminin külotu. Kaba kafız soluyor, gözleri hırsla parlıyordu. Hadi bize gidelim. Zaloğlu'nun şöyle ya da böyle demesini beklemeden elini yakalayıp çekti. Sürüklüyordu. Eve hep aynı heyecanla girdiler. Adam bütün geceyi gerçekten de umutla geçirmiş, çiftlikten yansıyan çalgı çığırı, sarhoş kadınların esans dolu çığlıklarını şehvetten titremeler geçirerek dinlemişti. Birer kıyıya iliştiler. Lambayı yakmayacağım, ne dersin? Erken daha. Heyecanla sordu. Demek sütyenleri, külotları, ha? Sorma. Başın gerekti, ne yapacaksın? İçki? Çeşidi dereler gibi akıyordu. Başka? Ne başkası? Avratları yüzlerine bakmak için getirmedilerdi ya. Zaloğlu güldü. Tabii ya, birinde bir baktım, koca burun zekayı morluyu kucaklamış. Kucaklamış? O biçim işte. Yani ne biçim? Dalga mı geçiyorsun hafız? Şerh etmeyelim, şerh-i izah et. Demek kucaklamış. Yani sedire falan sırt üstü yatırıp mı kucaklamış, yoksa dizlerine oturtup mu? Yahu kucaklamış sofayı geçiyordu. Yatak odasına doğru mu? Hayır, banyoya doğru. Kapı hafızın gözleri daldı. Beyaz fayanslarıyla banyo canlanmıştı kafasında. Halvet sıcağında soyunan dişiyle erkek. Zaloğlu'nun anlattıklarını duymuyordu. Koca burun zekayıyla morlu kadını kafasındaki banyoda çırılçıplak soydu keyfince. Bol köpüklü sıcak sularda iri iki balık gibi alt üst oluşlarına dalıp gitti. Zaloğlu kendi havasındaydı. Onun içinde de güllü. Yasin Ağa'nın akşama şehre varacağı, gidip Cemşir'le berber işte bulacağı, kız meselesini görüşeceği. İyi ama koca herif dinlemiyor muydu onu, ne? Omuzundan sarstı. Ayıl oğlum, hey, yar başına geldik. Kaba kafız irkildi. Ne var? Ananın dini. Anamın dini İslam. Seninki? Kaba kafız güldü. Daha belli değil. Zaloğlu davranıp kalktı. Beriki merakla sordu. Nereye erenler? Akşamdan yığınla havyar, Rus salatası, böbrek, ciğer, koç yumurtası kaldıydı. Yumulacaksın mı? Ben mi? Ne münasebet. Ya alıp getireceğim, ne dersin? Kaba hafızda ayağı fırlamış, etekleri zil çalıyordu. Ne mi derim? Allah senden razı olsun derim erenler. Seni iki cihanda aziz etsin derim. Tabii kadirse. Zat-ı kibriya mı? Hayır, vacibül vücut ve tekaddes hazretleri. Şakayı bırak. Çabuk git, çabucak da gel. Amanı bilir misin? Gecikirsen karışmam. Ne olur? Zaloğlu ismi celiline gölge düşer. Yok be kabak oğlu kabak. Sen şu getireceklerini tezelden getir de ondan sonra da sülale-i tahireme ana avrat giriş istersen. Hadi. Zaloğlu'yu bir çocuğu kucaklarcasına kucaklayıp merdiveni hızla indi, kapı önüne bıraktı. Zemin ve zamana uygun düşerse Gülizarcığımın da al yanaklarından puseyliği ver. Zaloğlu bir kahkaha attı. Ne o dedi hafız? Sana Allah adamı diyenin, ulan ne anasının gözüymüşsün meğer be. Hadi hadi hadi şimdi, çabuk git çabucak dön gel. Zaloğlu çiftliğin yolunu tuttu. Islak tarlalara güneş olanca sıcaklığıyla vurmuştu. Yerler tütüyordu. Maviye çalan boz bir duman yamaçları sarmıştı. Zaloğlu'nun dudağında keyifli bir ıslık. Çiftliğin için gitmekte olduğunu unutmuştu. Aklında Yasin Ağa ve Güllü, daha çok da Güllü. Demek çok yakın bir gelecekte kıza kavuşacaktı. Yasin Ağa pek bir saat sonra şehre varır, kuru köprüde berber reçide kızın babasını buldurur, paraları avucuna sayar. Hadi bakalım Cemşir der, göster adaletini. Cemşir de eve koşar, kızın anasına Allah'ın emri, peygamberin kavli, babalık hakkıma da dayanarak Güllü'yü büyük çiftçi Muzaffer Bey'in yeğenine verdim, tedarike başlayın der. Kızın anası da memnun olurdu herhalde. Neden olmayacaktı? Koskoca anlı şanlı bir bey, beyefendinin yeğeni, bunca uçsuz bucaksız tarlalar, şehirde evler, konaklar, altlarında hususi araba, Cemşir'in de karısının da eteklerinin zil çalması gerekirdi. Aslına bakılacak olursa başlarına devlet kuşunun kocamanı konmuş sayılırdı. Yok canım, bu iş oldu. Oldu ki öteye bile geçti. Bir saat sonra her şey yoluna girer. Güllü Hanım, sıra ifadeni almaya gelince kurtulabilirsen cırnağımdan gayrı. Keyifli keyifli güldü. Nikah günü gelirdi sonunda. Zaloğlu yepyeni lacivert giysileri içinde, ayaklarında yüksek topuklu sivri burunlu ruganlar, beyaz ipek gömlek, belki de boynunda kravat. Birden içindeki lamba sanki kısıldı. Bıyıklarım diye düşündü. Bıyıkları da olsaydı felekte. Ne demeye kesmişti sanki, ne zararı vardı ona. Dayısı mayısı. Hani dayısı olmasa bilirdi yapacağını. Ayağının dibinden bir kuyruk kaldıran ok gibi fırlayınca ürktü. Dayısı olmasa ne yapabileceğini düşündü. Gerçekten de ne yapabilirdi dayısı olmasa? Hiç diye geçirdi. Dayısı tipinde bir yabancı, onu bir tokatta canı sıkıldı. Ne diye böylesine çelimsiz yaratılmıştı sanki? Allah'lık mıydı bu? Böyle Allah'lık, böyle adalet mi olurdu? Kız halaya, oğlan dayıya çeker derlerdi hani. Hani niye çekmemişti dayısına? Yerden bir toprak parçası alıp uzaklara fırlattı. Dayısına benzeseydi, ah benzeseydi. O zaman bütün kadınlar, kızlar tav olurlar, onunla yatmaya can atarlardı. Hazreti Allah'ın neden böyle nekeslik ettiğini düşünecekti ki, ayağının hemen kenarından yeni bir kuyruk kaldıran fırlayıp göklere doğruldu. Düşüncelerinin şeridi kopmuştu. Kopmuştu ya, gene de ucunu yakaladı. Eli kazınmış bıyığına gitmişti. Yoktu. Yoktu artık o güzelim pala bıyığı. Hele bir hafta 10 gün geçsindi, bu kez pala değil portatif bıyık bırakacaktı. Büsbütün bıyıksızlık sinirine dokunuyor, kendini kadınlaşmış gibi görüyordu. Buysa Çukurova'da çok ayıptı. Yalnız Çukurova'da mı? Her yerde ayıptı erkeğin kadınlaşması. Erkek erkekti, kadın da kadın. Bu yüzden herkesin ona duyurmadan ondan, bıyıksızlığından, kadına benzediğinden söz ettiklerini sanıyordu. Dayısına yalvarıp elini ayaklarına kapansa da yeniden bıyık bıraksa nasıl olurdu? Durakladı. Bıyığının dayısına hiçbir zararı yoktu üstelik. O gece Güllü nasıl bakmıştı bıyıklarına? Suratı asıktı, canı sıkkın gibiydi ama cilveydi tabii bütün bunlar. İlk gördüğü insana yılışacak değildi ya. Dürüst kızlar elbette yılışmazlardı önüne geleni. Güllü'nün ise çok namuslu olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Namuslu olmasa Güllü verir, kırıtır, cilvenin daniskasını yapardı. O kadar kaş göz etmiş, kızdan karşılık alabilmiş miydi? Çapa ya da patoz zamanı karısını çiftlikte koyup gidecekti şuraya buraya. Hatta haftalarca çiftlikten uzaklarda kalması gerekecekti. Koca çiftlikte ise erkek adına Yasin aile çobanlar. Birden dayısını hatırladı. Durdu bir an, ölçtü biçti, sonra yok canım diye geçirdi. Yapmaz, dayı gibi var mı? İnsan yeğeninin karısına. Ahlaksız mı bu? Sütü bozuk, hatta komünist bile olsa gene de. Yolu yeniden tuttu ama içi rahat değildi. Dayısının ne Allahsız olduğunu bilirdi. Pireyi sekitmezdi. Güllü boş verse bile, gece el ayak çekildikten sonra yanına varsa, karanlıkta el atsa, fenasına gitti, yeniden durdu. Allah'ını şaşırırım onun doyu gibi. İsa'sını, Musa'sını, 7 göbek sonra gelecek zürriyetini. Yürüdü, durdu, yeniden yürüdü. Dayısı gene kalın, çatık kaşları, ağır gövdesiyle yüreğine kabus gibi oturmuştu. Nasıl şaşırtabilirdi böyle dev gibi bir adamın İsa'sını, Musa'sını, 7 göbek sonra gelecek zürriyetini? Hem evli bile değildi ki zürriyeti olsun. Sonra madem kendinde böyle bir güç görüyordu, bıyıklarını makasla doğradığı zaman ne diye kendini gösterememişti? Çizmesinin altına kaç kez almıştı da neden sırt aramamış, karşı koyamamıştı? O başka, bu başka diye yolu yeniden tuttu. Bu namus meselesiydi. Namuslu bir insan namusu uğruna her şeyi yapardı. İnsan değil dayısını, babasını bile öldürebilirdi. Allah da böyle emretmemiş miydi? Hem canım, dayısı gibi yakışıklı, anlışanlı bir adamın Güllü'ye ne ihtiyacı vardı? Bir eliyle en palikarya karılar, kızlar karşısında el pençe divan durmazlar mıydı? Durmuyorlar mıydı? Hafifçe öksürüp yoluna koyulmuştu ki aptal pembeyi hatırladı birden. Gene böyle çiftliğe iki hususi dolusu bar kadınlarının geldiği cümbeşli gecelerden birinin sabahında dayısını ahırda yakalamıştı. Hem de aptal kızıyla. Güzel de değildi üstelik. Hatta dudakları irin içinde patlak patlak tükürdü. Ne midesiz eşşoğlu eşekti şu dayısı be. Elinin bir davranışıyla aklındakileri sanki itti, adımlarını açtı. Çiftlikten içeri hızla girdi. Gülizar'ın berrak sesiyle kendine gelerek kulak verdi. Bir sevda türküsüdür tutturmuştu kancık. Yasin Ağa'nın odasından geliyordu sesi. Kapıya hafifçe gitti, durdu. Tamam, süpürge süpürmekteydi. Birden çiftliğe ne için geldiğini hatırladı. Tam zamanıydı. Gülizar'ın yokluğundan faydalanarak içki yiyecek falan uçlanmalıydı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 286.